Ayrım 12, sayfa 83. 3. Farklı yaklaşımlar. Yaklaşımlar farklı olursa sonunda tartışma olur. Bunun tersi de doğrudur. Tartışma olan yerde yaklaşımlar farklıdır. Bir nesneye değişik yönlerden ve açılardan yaklaşanların tanımları birbirini tutmaz. Körlerin fili tanımlamaları örneğinin yanında şu da açıklayıcı özellikler göstermektedir. Bir insanın fotoğrafını çeken hangi yanından çekerse insan o yönden göründüğü şekliyle fotoğrafı akseder. Hatta tam tepesinden ve tam alttan yalnızca başı ve omuzları yahut iki ayağı ve vücut dairesi görülebilir. Tartışma farklı kaynak ve dünyalar yüzünden olabileceği için iki dönemin kaynakları ve dünyaları araştırılmıştır. Ancak bu, aynı kaynaktan geldikleri ve aynı dünyanın insanları olmalarına rağmen aynı sonucun çıkmasına yaramıyor. Çünkü olaya değişik açılardan bakabiliyorlar. Bu, yalnızca objektif bir yaklaşıma ulaşılamamasından değildir. Tarafsız bakış, bakışa kendi özelliklerinden bir şeyler katmamak anlamındadır. Halbuki kendisini karıştırmadığı halde yine de bakış açısı değişik olduğu için farklı değerlendirmeler olmaktadır. Divan edebiyatı ile ilgili değerlendirmelerde hangi bakış açılarının kullanılmış olabileceğini ve bunların nasıl sonuçlar doğurabileceğini araştırmak da bu bakımdan önem kazanmaktadır. A. İçinden bakış. Burada değerlendirilebilecek nesne ve olayın kendi içindeki oluşumu söz konusudur. Onu kendi iç dünyasında arayıp bulmak, oradaki konumunu kavramak, söylenecek bir şey varsa bu araştırmaya dayanarak söylemek demektir. Sayfa 84. Bunun objektiflikle karıştırılmaması gerekir. Objektiflikte değerlendirilecek olanlardan çok değerlendirecek olanın konumu önemlidir. O değerlendirmesine kendi duygu ve düşüncelerini karıştırmayacaktır. İçinden bakışta ise değerlendirilecek olanın kendi dünyası, iç oluşumu önemlidir. Objektif bakışta süje kendini objeden uzak tutar. İçinden bakışta ise obje kendi varoluşundan ayrı düşünülemez. Asım Bezirci, her eser çağını yansıtır, diyor. Dipnot 1. Asım Bezirci, Çok Kapılı Oda, S109. Bu söz, içinden bakışın ifadesidir. Sanat eseri, çağını yansıttığı ölçüde başarılıdır. Çünkü sanatçı, içinde bulunduğu dünyanın kendi iç dünyasına yansımalarından bir buket sunar. Bu yüzden sanat ancak kendi çevresiyle, dünyasıyla anlamlı kılınabilir. Bir eser bu durumda kendi çağını yansıtmayla doğru orantılı olarak eser olabiliyorsa, bu onun çağından bağımsız düşünülmesi de mümkün değil demektir. Bir çobanı, koyunları, kepeneği, değneği ve koyunlarını otlattığı mekanı içinde kimse yadırgamaz. Belki de dıştan bakınca kuzu meleğişleri içinde yaşadığını düşündüğümüzden ve bir de kendisine bir kaval yakıştırdığımızdan imreniriz. Ama aynı çobanı, elinde kavalı, sırtında kepeneği, bir bulvarda görsek garip karşılarız. Onun yerinde olmak istemez, ondan kaçarız. Sevimli, anlamlı ve güzel bir çoban, kendi dünyası içinde düşünülen ve yaşayan bir çobandır. Eser de madem kendi çağını yansıtıyor, kendi çağı içinde düşünülecektir. Kendi dünyası içinde yaşayan ve düşünülen çoban gibi sanat eseri de kendi gerçekliği, kendi çevresi içinde ele alınırsa daha gerçekçi bir yaklaşım sağlanmış olur. Bu içinden bakma gereği, yalnız eski çağlarda yaşamış olanın çok sonraları ele alınması durumunda ortaya çıkmıyor. Aynı zaman kesitinde yaşayanlar için de bu yöntem geçerlidir. Genellikle küçük boylu olan Çinliler dikkate alınarak dikilmiş bir elbise uzun boylu Amerikalılara uymaz. Bu elbise ustasını beceriksizlikle suçlamayı gerektirmez. Çünkü Çinli terzi elbiselerini uzun boylu Amerikalıları dikkate alarak değil, kendi kısa boylu vatandaşlarını göz önünde bulundurarak dikmiştir. Çinliye de uymasaydı eleştirilebilirdi. Ama Amerikalıya uymadığı için buna kimsenin hakkı yoktur. Dipnot 2. Mehmet Kahraman, Eleştirinin Kapısı, Mavera Dergisi, Ocak 1984, N86, S32. Sayfa 85. Bu örneğe yaklaşık olarak uyması bakımından Falih Rıfkı'nın bir sözüne bakalım. Bugün bize gece varken şeb ve leyl kelimeleri lüzumsuz geliyor, Acaba divan edebiyatçısı içinde hakikat öyle midir? Dipnot 3. Falih Rıfkı Atay, Dil İşleri Üzerine, Ağaç Dergisi, Mayıs 1936, N3, S3. Çünkü onun dünyasında geçerli olan bu leyl ve şeb kelimeleriydi. Öyleyken aynı şairden gece kelimesini kullanmasını istemek veya kullanmadığı için suçlamak, bu mantık içerisinde tutarsız bir eleştiri yapmak demektir. Ayrıca şairin veya daha genel anlamda sanatçının tarih araştırmalarında kullanılabilir eserler ortaya koyması demek, kendi çağını yansıtan eserler yapması demektir. Yani araştırma içinde şeb ve leyl kelimelerini kullanması, o dönemlerde geçerli olduğu için ve araştırma da onları bulmaya yönelik olduğundan gereklidir. Agah Sırrı Levent, Mehmet Akif için edebiyat tarihi kendi devri ve janrı içinde ona ait hükmü verecektir, diyor. Dipnot 4. Agah Sırrı Levent, Eserler ve Şahsiyetler, S87. Lisanı selis ve devrinin umumi zevkine aykırı gitmeyecek derecede Arapça ve Acemce kelimelerle dolu. Oldukça ahenkli ve sanatkâranedir. Dipnot 5. Süheyl Ünver, 17. asır şairlerinden Atayi'nin Kaside ve Gazelleri, Edebiyat Dergisi, Kasım 1934, N2, S33. Sayfa 86. Bu iki alıntı doğrudan edebiyat tarihi ile ilgilidir. Ama tartışma konusuyla da ilgilidir. Çünkü ister fiili bir tartışmada olsun, ister çözümlemede, edebiyat tarihi için bu deyim daha yerindedir, olsun, her halde yapılan iş o konuda görüşleri belirtmektedir. Karşılıklı konuşan, kendine ait tezi savunan iki kişi de aslında birer görüş belirtiyorlardır. Edebiyat tarihi araştırması yapan da. Ne ki biri kendi kariyeri gereği araştırıyor, çözümlüyor, çeşitli görüşlere yer veriyor, belki çeşitli tartışmaların sonucunu alarak kendi görüşünü daha sağlam temellere dayandırıyordur. Diğeri ise kendi çapında bir görüş belirtiyor. Bu tavır sahiplerinin ikisi de olaya içinden bakabilirler. Edebiyat tarihçisinin görüş belirtemeyeceği biçimde bir düşünce yanlıştır. Çünkü tarihçi malzemeyi toplayıp bırakmaz. Onların arasında kendine göre bir takım düzenlemeler yapmak, malzemeler üzerinde görüş belirtmek zorundadır. Çünkü doğru olanı ortaya çıkarmak demek, görüş belirtmek demektir. Bir esere kendi içinden bakmak, onun anlaşılmasının da gerekli şartlarındandır. Bu şart aynı zamanda bir eseri eleştirmenin de temelini oluşturur. Çünkü eserin iç dünyası tanınmadan anlaşılması, anlaşılmadan da eleştirilmesi, tanıtılması, tartışılması mümkün değildir. Bu konuda Hüseyin Cahit şunları söylüyor. Bir kavmin mesela edebiyatından bahsolunacağı zaman eğer ciddi bir tetkik icra edilmek isteniyorsa Zevahiri vekai altında muhtevi ledünniyadı esbaba kesbi vukuf o kavmin tabaii mümeyyizesi ile o zamanki ahvali siyasiyesini, terakkiyatı ilmiyesini, efkar ve ahlakını hasılı bir tabiri şamil ile muhidini izah etmek daire-i vücuttandır. Edebiyatın devrinde yetiştiği heyeti içtimaiyinin efkar ve ahlakına merbup olacağı. Dipnot 6. Hüseyin Cahit Yalçın. Kavgalarım, S38. Sayfa 87. İçinden bakışı divan edebiyatına uyguladığımızda karşımıza şu olay çıkar. Divan edebiyatı kendi dönemiyle bütünlük içinde bir edebiyat olmalıdır. Nurullah Ataç'ın şu görüşü divan edebiyatı için bir içinden bakış sayılabilir. Divan edebiyatımız, imparatorluk medeniyetimizin meydana getirdiği güzellik anlayışıyla mevcut güzelliklerin hepsini kendinde toplamış bir mecmuadır. Adayı görmemiş, sürahiyi tanımayan insana adayı ve sürahiyi tam belletmek mümkün değildir. Dipnot 7. Nurullah Ataç, Eski Şiire Dair, Fikirler Dergisi, 1948, N11, S6. Bu bakış yalnızca eserler için değil, eserleri ortaya koyanlar için de söz konusudur. Sanatçılar da kendi dönemleriyle bir bütünlük içinde olmalıdırlar. Konu tartışma olduğu ve bu da bir çeşit ölçüm sayılabileceğine göre, içinden bakışı ölçülmesi gereken eser ortaya konurken, hangi ölçülere göre yapıldı veya yazıldıysa yine o ölçülere başvurma olarak anlayabiliriz. Vasfi Maher'in kullandığı bir ifade de içinden bakışı anlatması bakımından önemlidir. Kendi gözleriyle bakma. Fuzuli Shakespeare'den, Nef'i Corneille'den, Nedim Göte'den çok daha büyüktür. Yalnız onları anlamak için onlara kendi gözleriyle bakmalıyız. Bugünkü göz, bilhassa Avrupalı gözü onların büyüklüğünü göremez. Dipnot 8. Vasfi Mahir Koca Türk. Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı. Varlık Dergisi 15 Ocak 1936. N61 S200. Bu, kendi gözleriyle bakma, kendi değer ölçüleriyle ölçme demeye geliyor. Mustafa Şekip, içinden bakışı biraz daha daraltıyor. Bir Fuzuli'nin öz sanatını derinden anlayabilecek gene kendi payesinde bir şairden başka kim olabilir? Hatta en büyük münekkitlere bile güvenmemek lazımdır. Çünkü bunlar da ne kadar olsa sanatın tam içinde değildirler. Dipnot 9. Mustafa Şekip Tunç, Şiirin Macerası, Ağaç Dergisi, Mayıs 1936, N3, S3. Burada içinde olmak ifadesi, içinden bakışın daha özel bir kullanımıdır. Burada bizzat yaşamak söz konusudur. Sayfa 88. Tunca Kortantamer'in şiirle ilgili şu değerlendirmesi, söz konusu metodun nasıl kullanılabileceğini örneklemektedir. Çünkü şiir, ses ve söz düzenlemeleri yoluyla bir ifade biçimi bulacak, bir bütün oluşturacaktır. Bunu yaparken hangi araçları kullandığı ve onları nasıl kullandığı ancak onların bu biçimle, bu bütünle ilişkileri içerisinde tartışılabilir. Dipnot 10. Doktor Tunca Kortantamer, Türk şiirinde ses konusunda ve ses gelişmesinin devamlılığı üzerine genel bazı düşünceler. Ege Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Araştırma Dergisi 1982 N1 S61. Bu metoda tutarlılık araştırması dememiz de mümkündür. Dipnot 11. Mehmet Kahraman, Tutarlılık Araştırması, 7 İklim Dergisi, Haziran 1987, N3, S19-20. Bu son iki örnekten de anlaşıldığı gibi, içinden bakış, kendini bağlayabileceğimiz bütünle ilişkilerinin tutarlı olup olmadığının araştırılması demektir. Nurullah Ataç'ın, Falih Rıfkı'nın, Süheyl Ünver'in ve Vasfi Mahir'in divan edebiyatı ile ilgili anılan yaklaşımları, içinden bakış için tartışma konusuyla ilgili önemli örnekler olarak kabul edilebilir. B. Dışından bakış. Bu, içinden bakışın tam tersidir. Kavramın kendisinden de daha ilk bakışta anlaşılacağı gibi, araştırılacak olanın kendi dünyasına girmeden, araştıranın kendi kavrayışına göre veya daha farklı bir zaviyeden ama özellikle kendisinin gerçekliğini hesaba katmadan değerlendirmektir. İçinden bakışı, objektif bakışın yerine koyamadığımız gibi, dışından bakışı da sübjektif bir bakış olarak anlamak mümkün değildir. Objektiflik, sübjektiflik olayında değerlendirmeyi yapanın kendi duygu ve düşüncelerini ona karıştırıp karıştırmadığı önemlidir. Yani değerlendirenle değerlendirilen arasındaki ilişkinin durumunu ifade eder. Burada sözü edilmek istenense değerlendirilenin kendi iç problemidir. Onun iç dinamiğinin değerlendirme sırasında dikkate alınıp alınmadığı önemlidir. Objektif bir bakışta hem içinden hem de dışından bakış kullanılmış olabilir. Ama subjektif bakış yalnızca dışından bakış olabilir. Çünkü bu değerlendirmeyi yapan değerlendirdiğinin iç dinamiğine göre değil kendine göre bir şeyler söyler. Yalnız her dışından bakış da subjektif olmayabilir. Hem değerlendirilenin dünyası dışında bir gerçekliğe göre hem de değerlendirenin kendi duygu ve düşüncelerinin karışmadığı bir değerlendirme yapmak mümkündür. Sayfa 89. Öyleyse dışından bakış değerlendirilenin dışında başka bir kıstasa göre ölçüp biçme demektir. Bu bir eserse ortaya konuluşunda geçerli olan kıymetler dikkate alınmaz. Hangi kıstasa göre yapıldığı ve içinde bulunduğu dünyanın şartları göz önünde tutulmaz. Bu dışından bakış için açıklığa kavuşması gereken bir nokta vardır. Değerlendirilecek nesnenin kendi kıstaslarının yanlış olabileceği en önemli savunma noktasıdır. Diyelim ki Orta Çağ'ın Avrupa'sında dünyanın düz olduğu inancını savunan bir bilim adamını savunmak, o günün şartları ve ölçüleri onu gerektirdiği halde yanlıştır. Halbuki Orta Çağ Avrupa'sında yaşamış bir bilim adamını kendi dünyası içinde de değerlendirmek, bir içinden bakış, bugünkü ölçülere göre değerlendirmek de dışından bakıştır. Bu türlü bir başka örnek de şudur. Hristiyanlığın teslis, üçleme inancı, İslam gelmeden önce kendi dünyasında belki de haklı bulunmaktaydı. Ama İslam'ın vahdaniyeti geldikten sonra teslisi hala savunmak yanlıştır ve burada dışından bakış metodu kullanılarak bu sonuca varılabilir. Gölpınarlı'nın hafız için kullandığı şu sözler de dışından bakış için örnek sayılabilir. Bu şarabı yerine göre feyiz, aşk, neşe, birlik sembolü olarak kabul edenler, meyhaneyi dünya yahut tekke yahut da gönül terakki edenler, meyhaneciyi, sakiyi, olgun insan ve gerçek kılavuz sayanlar çıkmıştır. Fakat bu çocukça ve kendi kendini aldatmaktan başka bir şey olmayan tevil ve telakkileri bir yana bırakalım. Hafızın meyhanesi düpedüz meyhanedir ve şarabı Şiraz'ın güzelim üzümlerinden çekilmiş halis şaraptır. Şunu unutmamak gerekir ki o elbette şarap içiyordu. Bu muhakkak. Fakat gece gündüz kendini şaraba vermiş bir sarhoş da değildi. Bu da muhakkak. Dipnot 12. Abdülbaki Gölpınarlı. Hafız. S. 18. Sayfa 90. Gölpınarlı bu değerlendirmeleri için şöyle bir kaynak gösteriyor. Yalnız bizim davamız hafızın ve şüphe yok ki şeyhinin tasavvuf ve tarikat kayıtlarıyla mukayyet olmadığıdır ve davamıza tanık da hafızın eseridir. Dipnot 13. AG S 17. Bir ansiklopedide hafızla ilgili şu bilgiler yer alır. Hafız-ı Şirazi Muzafferoğulları zamanında Şiraz'da yaşayıp sade bir hayat geçirmiştir. Hicri 720'de Şiraz'da doğup 791'de orada vefat etti. İslam şairlerinin büyüklerindendir. Nakşibendi idi. Timurlenk ile görüştü. Divanı Batı dillerine tercüme edildi. Dipnot 14. A. Faruk Meyan. İslam Meşhurları Ansiklopedisi Hafız maddesi. Onun tasavvufla ilgisini hem Gölpınarlı hem de söz konusu ansiklopedi doğrulamaktadır. Olaya tasavvufi bir çerçeveden bakarsak içinden bakmış olacak, divanını da bu noktadan değerlendirmiş olacağız. Gölpınarlı ise bir davadan söz ediyor. Hafızın ve şeyhinin tasavvuf ve tarikat kayıtlarıyla mukayyet olmadığını iddia ediyor. Yani onun aslında bir tarikat içinde yer aldığını kabul ediyor. Bunun da nakşilik olduğunu ansiklopediden öğreniyoruz. Ama hafızın şiirlerinde çeşitli şekillerde yorumlanabilecek, bizdeki bütün divan şairlerinde rastlayabileceğimiz tipte ifadeler, Gölpınarlı'nın 6 sayfa süren bir melami olması gerektiği yolundaki çabalarından sonra kendi davası penceresinden değerlendiriyor. Dipnot 15. Abdülbaki Gölpınarlı. Hafız S. 17-23. Sayfa 91. Bir tarikat insanının yine bir tarikat, belki de kendisiyle aynı tarikat içinde olmanın avantajlarını taşıyordur. Çevresinde bulunmuş şairi içinden bakış metoduyla yorumlayışının yanında Gölpınarlı'nın değerlendirişi dışından bakışı temsil ediyor. Bizim davamız ifadesi bunu daha da belirgin kılmaktadır. Dipnot 16. Agah Sırrı Levent, Divan Edebiyatı adlı eserinin 42. ve 43. sayfalarında Konyalı Mehmet Vehbi'nin hafız şerhinde kullandığı bir takım tasavvufi anlama gelen mazmunların bir listesini veriyor.